Ayrım 55.
14. gazet 2. yüz. Bütün moda mağazalarının amacı neyse bununki de o, yani kadın giysileri satışı. Aydın Koca konuğuna dikkatli dikkatli baktı. Konuk da ondan geri kalmadı. O da Aydın Koca'ya dikkatli dikkatli baktı. Aydın Koca konuğuna dikkatli dikkatli bakarken tanışmaktan pek memnun olduğu konuğunun konuşmakta çok cimri olduğunu gördü ve bu yüzden de kendisine daha yüklenmesi gerekeceğini düşündü. Bakın Bay Kirsanov. Aydın Koca Kirsanov'un adını ve baba adını neden unuttu acaba? Baksanıza birdenbire Bay Kirsanov demeye başladı. Size karınızın açtığı mağaza hakkında hiç de hoş olmayan söylentilerin dolaştığını bildirmek zorundayım. Bu çok mümkündür. Çünkü bilirsiniz bizde dedikodu pek sevilir. Karımın açtığı mağaza kısa sürede tutuldu. Öteki mağazalardan kendisini çekemeyenler olacak tabii. İşte size dedikoduların açıklaması. Yalnız çok ilginç, bu hiç de hoş olmayan dedikodular ne tür şeyler acaba? Moda mağazaları için çıkarılan dedikoduların çoğu buraların aşk randevuları için kullanılmasına ilişkindir. Bu hiç de hoş olmayan dedikodular da bu türden mi? Eğer öyleyse bu tümüyle saçma bir şey. Aydın Koca bir kez daha konuğuna dikkatli dikkatli baktı ve onun konuşmakta basit bir cimri değil, cimrinin de cimrisi olduğuna karar verdi. İnsaf edin Aleksandr Matveiç, sayın eşinize böylesine aşağılık bir iftirada bulunmaya kim cesaret edebilir? Gerek o gerekse siz elbette bu tür kuşkuların tümüyle dışında olan insanlarsınız. Eğer söylentiler bu konuya ilişkin olsaydı ben sizinle tanışmak gereğini hiç duymazdım. Çünkü bu tür konularda ciddi insanları rahatsız etmenin bir anlamı yoktur. Benim sizinle tanışmak istememin nedeni sizin bilimsel etkinliklerinizle devletimize büyük yararları olan bir insan olduğunuzu düşünmem, bu çalışmalarınızdan dolayı size saygı duymam ve sizin için yararlı olacak bir şeyler yapmak istememdir. Sizden çok rica ediyorum Aleksandr Matveiç, lütfen çok dikkatli olun. Sizin gibi bilim adamları toplumumuz ve devletimiz için birer pırlanta değerindedir. Çünkü bilimin gelişmesi demek, bildiğiniz gibi bu ülkenin bayındırlaşması, devletin güçlenmesi demektir. Bu bakımdan da saygıdeğer Aleksandr Matveiç, bilim adamlarımız nasıl söylemeli kendilerini korumak zorundadırlar. Kendimi tanıdığım kadarıyla topluma ve devlete olan görevlerimle çelişecek ve kendimi toplum ve devlet karşısında korumamı gerektirecek bir şey yaptığımı sanmıyorum. Aydın Koca Kirsanov'a dikkatli dikkatli baktı ve konuğunun yalnızca söz söylemekte cimri değil aynı zamanda ıslah olmaz türünden olduğunu gördü. Öyleyse sizinle apaçık konuşalım Aleksandr Matveiç. Aydın insanlar olarak kendi aramızdaki konuşmalarda ne diye açık olmayalım ki, öyle değil mi? Şahsen ben de sosyalistim, Proton'u da zevkle okurum ancak aramızda herhangi bir yanlış anlamı olmaması için izin verirseniz hemen bir düzeltme yapayım. Ben de sosyalistim dediniz. Bu bendenin desi herhalde beni ilgilendiriyor, öyle değil mi? İyi ama benim sosyalist olduğumu nereden çıkardınız? Sosyalistlerden ayrı olarak biliyorsunuz proteksiyonistler, seyirciler, Rao'nun tarihsel olgunlaşma görüşünün izleyicileri ve daha pek çok ekonomik politik görüşün pek çok izleyicisi var. Demek istediğim şu, herhangi bir insanı bu görüşlerden birinin yandaşı sayabilmek için elde bir takım kanıtların bulunması gerek, bir şeylere dayanmak gerek, öyle değil mi? Bay Kirsanov, sizi sosyalist sayarken elbette bir şeylere dayanıyorum. Eşinizin açtığı mağazanın kuruluş esası tarafımdan çok iyi bilinmektedir. Hangi ekonomik görüşü alırsanız alın, ciddi konuşulduğunda bu kuruluş esaslarını onaylayacaktır. Bazı ekonomik görüşlerin yandaşları, ki artık bunların da sayıları çok azdır, karşıtlarıyla giriştikleri polemiklerde, ancak polemiklerde, bu kuruluş esaslarına o da bazen, yani gerekli gördükleri zaman saldırmaktadırlar. Ama dediğim gibi bu saldırılar yalnızca polemik sırasında olmaktadır. Ekonomi politikle uzak yakın ilgisi olan herkes bilimselliğe yakışır bir sakinlikte ve ciddilikte olduğu zaman bu kuruluş esaslarının toplum için hiç de zararlı olmadığını, hatta yararlı olduğunu kabul etmektedir. Eğer sözlerim yanlışsa lütfen kanıt göstererek çürütün. Bay Kirsanov, burada bilimsel bir toplantı yapmak için bir araya gelmiş değiliz. Benim böyle şeylerle uğraşmaya zamanımın olmadığını kabul edersiniz. Bayan Kirsanova'nın mağazası zararlı yöndedir. Bu bakımdan ona ve özellikle size dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Mağazamız eğer zararlı bir yöndeyse onu kapatmanız, bizi de mahkemeye vermeniz gerekir. Yalnız öğrenmek isterdim, acaba hangi açıdan zararlı buluyorsunuz mağazamızı? Her açıdan. Tabelasından başlayalım. Ne demek Allah aşkına o bon travay? Bu doğrudan doğruya devrimci bir slogan değil mi? Bunun Rusçası temiz iş mağazası demektir. Bir moda mağazasının müşterilerine siparişlerini temiz bir işçilikle yerine getireceğini söylemesinin devrimcilikle ne ilgisi var? Bu sözlerin anlamı hiç de sizin dediğiniz gibi değil. Bu sözlerle söylenilmek istenen şu: bütün mağazalar bu mağaza gibi olmalı, işçiler için ancak o zaman güzel olacak. Öte yandan travay sözcüğü doğrudan doğruya sosyalistlerden alınmıştır ve tek başına devrimci bir slogandır. İnanın bana, Fransızlar toprağı işlemeye başlamalarından, hatta daha çok eskilerden, vahşi hayvan avladıklarında konuşurken hep bu sözcüğü kullanırlardı. Bu çok çok eski bir sözcüktür ve sosyalistlerden herhalde binlerce yıl daha yaşlıdır. Canım anladık ama tabelanızda ille de böyle bir takım sözlere yer vermeniz şart mı? Bilmem ne moda mağazası demek neyinize yetmiyor? Nevski bulvarında bir takım sözlerle dolu tabelalar o kadar çok ki, o pauvre diable, à l'élégance ve daha bunlar gibi pek çoğu hiç dikkatinizi çekmedi mi? Nevski'ye kadar bir zahmet uzanıverin, daha neler neler göreceksiniz. Bay Kirsanov, sizinle tartışacak değilim. Lütfen tabelanızı değiştirin. Falan filan moda mağazası yazan bir tabela yeterli. İsteğimi size açıkça ifade ettim. Bu sıradan bir istek değil, uyulması gereken bir emirdir. O zaman tartışmayı burada kesiyorum ve diyorum ki isteğiniz yerine getirilecektir. Karım adına bu isteğin yerine getirileceğini söylerken şunu da belirtmek zorundayım ki bu değişiklik işletmemizin büyük bir maddi kayba uğramasına neden olacaktır. İki yönden zararımız olacaktır. Birincisi, firma adında yapılan her tür değişiklik işletmenin daha önce kazandığı ünün kaybolmasına ve başlangıç noktasına dönülmesine yol açıyor. İkincisi, karım benim soyadımı taşıyor. Benim soyadım ise gerçek bir Rus soyadıdır. Bir Rus soyadının kadın giysileri satan şık bir moda mağazası için ne kadar çirkin kaçacağını takdir buyurursunuz. Karımın maddi yönden esaslı bir zarara uğrayacağı açık. Ama ne yapalım? Gerekli değişikliği yapmak zorundayız. Aydın koca içten bir ilgiyle düşünceye daldı. Yani şimdi sizin mağazanız ticari bir kuruluş mu? İşte bu dikkate değer bir nokta. Hükümetimiz vatandaşların parasal çıkarlarını korumak ve ticaretin gelişmesini teşvik etmek zorundadır. Ancak siz eşinizin mağazasının bir ticari işletme olduğu konusunda bana yemin edebilir misiniz? Size yemin ederim ki karımın mağazası bir ticari işletmedir. Hay Allah, ne yapsak acaba? Hiç istemeden eşinizin uğramasına neden olduğumuz parasal zararı biraz olsun hafifletecek bir şey yapamaz mıyız? Bir düşünün bakalım. Bu konuda mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğumu, hatta daha da ileri giderek şöyle söyleyeyim, bu konuda mümkün olan her şeyi seve seve yapmaya hazır olduğumu bilmelisiniz. Yalnız kabul edersiniz ki o tabelayı değiştirmeniz gerek. O tabela orada kalamaz. Aklıma bir şey geliyor. Tabeladaki şu hiç de hoş olmayan travay sözcüğünü karımın adıyla değiştirsek. Kamu yararının da bunun böyle olmasını gerektirdiğini söylüyordunuz, öyle değil mi? Evet. Öyleyse benim de çok değer verdiğim kamu yararına uygun davranmamız için bir olanak var önümüzde. Tabelamıza "Of"la biten bir Rus adı yazmamızın zararlarından iki numaralı zararı sanırım önleyebiliriz. Karımın adı Vera. Bunun Fransızcası Fua oluyor. Tabeladaki değişikliği yalnızca şu zararlı travay sözcüğünden kurtulmakla sınırlı tutar ve bon sözcüğünü olduğu gibi bırakırsak yeni tabelamız à la bon foi biçiminde olacaktır. Yani itimat dikiş evi gibi bir şey. Hatta bu Fransızca ifadede muhafazakarlık ruhuna uygun bir şeyler bile olacak. Çünkü foi, yani inanç sözcüğü, olumsuz yöndeki gidişlere karşı olunduğunu gösterecektir. Aydın koca derin düşüncelere dalmıştı. Bu çok önemli bir konu Alexander Matveyevich. İlk bakışta kolay gibi görünen bu isteğinizin yerine getirilip getirilmeyeceği konusunda kesin yanıt vermeden önce düşünmem gerek. Enine boyuna düşünülmesi gereken bir konu bu. İzninizle bu konudaki düşüncemi açıklayayım. Basit insanlarda karar vermenin hızıyla kararın olgunluğu hemen hiçbir zaman bir araya gelmeyen iki öge olmaktadır. Ama ben bir gün sorunu bir bakışta kavrayıp en olgun ve en son formülasyonu yaparak hemen karara varabilecek insanlarla da karşılaşabileceğim umudunu hiç yitirmedim. Doğrusu dehayı gerektiren bir şeydir bu idarecilik dehasını. Canım ben de size günlerce düşüneceğim demedim ki. Bir iki dakika düşünsem yeter. Kabul edersiniz ki bu kadarcık da düşünmeden olmaz. Derin bir sessizlik içinde bir iki dakika geçti. Evet tamam, sorunun her yanını düşündüm. Kabul edilebilir bir uzlaşma formülü olarak görüyorum önerinizi. Kamu yararı için, hatta daha da ileri giderek şöyle söyleyeyim, toplumsal bayındırlığımız adına, içimiz parçalanarak da olsa sizin çıkarlarınıza az ya da çok zarar vermiş oluyoruz. Ama ne yaparsınız ki, bu bir zorunluluk. Bununla birlikte Alexander Matveyevich, ben de sizden tam bir tarafsızlık bekliyor ve alınacak zorunlu önlemlerde yapılabilecek bütün yumuşatmaları yapmaya hazır olduğumu kabul etmenizi istiyorum. Efendim, bendeniz sizin bu zorunlu önlemleri salt zorunlu oldukları için almak zorunda kalırken, bir yandan da bizim çıkarlarımızı sonuna kadar koruduğunuza eminim. Emin olduğumdan lütfen siz de emin olun. Öyleyse Alexander Matveyevich, sizinle dost olarak ayrılıyoruz. Doğrusunu isterseniz bu beni fazlasıyla sevindiriyor. Sevindiriyor çünkü ben devletimizin çıkarlarıyla özel çıkarlar arasındaki çatışmada hep yumuşatıcı bir rol oynamak isteyen bir insanımdır. Öte yandan ve özellikle de sizin toplumumuzun üzerine titremesi gereken, hatta daha da ileri giderek şöyle söyleyeyim, hükümetimizin değer verdiği, baş üstünde tuttuğu bir bilim adamı olduğunuzu düşünerek size bir yardımda bulunabilmiş olmak falan filan. Aydın Koca ile hükümetin çok saydığı bilim adamı büyük bir duygusallıkla el sıkıştılar. Vera Pavlovna ile kocası için travay sözcüğünün yerini fua sözcüğünün alması ve bu sözcüğü Nevski Bulvarı'ndaki yüzlerce mağazada görülen bir sözcüğün sıfat olarak eklenmesiyle toplumun, hatta daha da ileri giderek toplumsal bayındırlığın tehlikeden nasıl kurtulduğunu hatırlamaları, uzun bir süre için konuşma, gülme ve neşe kaynağı oldu. Ancak işin pek de şaka kaldırır bir yanı yoktu. Mağaza bu seferlik ucuz atlatmıştı, atlatmıştı ama yine de bir şey apaçık ortadaydı. Sinmek ve kendini unutturmak gerekiyordu. Şimdi işletmenin uzunca bir süre için gelişmesi düşünülemezdi artık. Oysa nasıl da gelişmeye açık bir kuruluştu bu. Bundan sonra uzunca bir süre için duyabilecekleri en büyük mutluluk varlıklarını sürdürebilmek olacaktı. Aylarca, hatta belki de yıllarca işin büyütülmesini akıllarından bile geçiremezlerdi. Bu hiç kuşkusuz kolay katlanılabilecek bir şey değildi. İyi ama bütün bunlar tümden de beklenilmeyen şeyler miydi? Herhangi bir engel çıkmadan işlerin bu kadar ilerletilebilmesi bile büyük başarıydı. Engellerin aslında geciktiği bile söylenebilirdi. Öte yandan engellerin yalnızca durdurucu nitelikte olmaları da bir şans olarak nitelenmeliydi. Öyle ya bunlar yıkıcı, büsbütün ortadan kaldırıcı şeyler de olabilirlerdi. Evet, her şey beklenebilirdi ve bu her şeyin içinde yıkılmak, yok olmak da vardı. Ancak bir kez dikkatleri toplamaya gör. Mağazanın üzerine yöneltilen ilgi ve dikkat hiç azalmıyordu. Bununla birlikte mağazada huzur, düzenlilik ve dürüstlük dışında gerçekten hiçbir şey yoktu. Bu yüzden ilgi ve dikkat yalnızca ilgi ve dikkatle sınırlı kaldı. Atölyenin varlığını sürdürmesinin fiyatı da bu oldu. Üzerine yöneltilen ilgi ve dikkat hangi noktada takılıp kalmışsa o noktadan bir milim bile ilerleyemeyerek atölye varlığını sürdürebildi. Ancak bu genel geçer bir durumdur. İnsan bir kez ilgi ve dikkatleri üzerinde toplamaya görsün. Yakana yapışırlar ve bir daha da bırakmazlar. Çünkü her an her şeye yapışmaya hazır yaratıklardır bunlar. Diyelim aklıma esti, çıkıp biraz Nevski Bulvarı'nda dolaşayım dedim. Birileri herhalde şöyle düşünmeye başlar. Allah Allah, ne diye Nevski'ye dolaşmaya çıktı acaba diye düşünmeye başlarlar. Sakın şaka ettiğimi falan sanmayın. Az önce herhalde dememin nedeni de kesinlikle emin olmadığımdan değil, salt yumuşak bir dil kullanmış olmak içindir. Yoksa ben böyle düşünüleceğinden kesinlikle eminim. Çünkü buna ilişkin elimde kanıtlarım var. Ben tam 3 yıldır her gün, ama gerçekten her gün, acaba Nevski'de dolaşmaya çıksam mı çıkmasam mı diye kara kara düşünüyorum. Evet, bu sözümde hiçbir abartma yok. Aslında canım hiç istemediği halde böyle bir gezintiye çıkmaya hazırdır. Ama biraz daha etraflıca düşününce bu hareketimle işi büsbütün çıkmaza sokacağımı anladım. Eskiden Nevski'ye hiç çıkmazdı, şimdi çıkmaya başladı. Acaba bununla ne demek istiyor? Kabul edersiniz ki böylesi düşünceler beni büsbütün güç bir duruma sokacaktı. Nevski'de dolaşmaya çıksam mı ya da çıkmasam mı sonuç olarak hiç fark etmez. Türünden düşüncelerin baskın olduğu bir hayat süren bir insan, yine de yıllarca pek çok insanın tahmin ve düşüncelerinin hedefi oluyorsa, Kirsanov gibi karısı Nevski bulvarında mağaza açmış bir insanın bu yazgıdan kurtulabilmesi elbette olanaksızdı. Hastayı kurutma yönteminden vazgeçerek hastayı dinleme yöntemini uygulamaya başlamış olan doktor arkadaşı Kirsanov'u ziyaret ediyor, kendisine nasıl saygı duyduğunu anlatıyor ve ona hem sakin olmasını hem de dikkatli olmasını tavsiye ediyordu. Bütün bunlar çok sevecen bir dille ve gerçekten tam bir iyi niyetle ifade ediliyordu. Hem yalnız kurutma yöntemini bırakıp dinleme yöntemini uygulamaya başlamış olan doktor da değildi bunları söyleyen, gerçekten aydın olan bütün aydın kocalar, kimsenin başına kötü bir şey olmasını istemeyen bütün iyi niyetli insanlar hepsi birden söylüyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten de Kirsanov'un başına kötü bir şey gelmedi. Kimse kendisini şuncacık olsun sıkıştırmadı. Bütün bunların atölyeye yansıyışı da onun varlığına son verecek biçimde değil, varlığını sürdürecek biçimde oldu. Elbette gelişme falan söz konusu olamazdı. Sinebildiği kadar sinecekti atölye. Ama olsun, yok olmayacaktı ya, bu da yeterdi. Demek oluyor ki atölye üzerinde de kötü değil, iyi bir etki söz konusuydu. Hatta çok iyi bir etki söz konusuydu. Çünkü atölye böylece her tür tehlike ve zarardan korunmuş oluyordu. Atölye daha fazla gelişememekle birlikte yine de durumu gitgide daha iyiye gitti. Aslında bu noktada da dikkatli olmak gerekiyordu. Çünkü göze batacak başarılar yine kuşku çekebilirdi. Öte yandan dış gelişmenin durması iç iyileşmeyi de önemli ölçüde engelliyordu. Çünkü bu tür şeylerle dış büyümeyle iç iyileşme birbiriyle sıkı sıkıya ilintilidir. Yine de yavaş yavaş da olsa, başka koşullara göre çok az da olsa iyileşme sürüyordu. Atölyelerin birleşmesinden sonra geçen 3-4 yıl içinde işlerin ne durumda olduğu, o sıralarda Vera Pavlovna ile tanışan bir genç kızın Moskova'da oturan bir arkadaşına yazdığı mektuptan anlaşılıyor. Kitabın sonu. 15 Nisan 1999.